Ayrım 2. Sayfa 15. O pazar, Grivitsa sokağında börekçiye komşu olan bütün ahbapların gözleri ve şakaları arasında yola çıkıldı. Stavro, ikindiğin saat 4'e doğru arabası ve levazımı ile geldi. Kendisine su deposu vazifesini gören fıçı, bunun içine limonata varili, bu varil içinde de şeker, limonlar, bardaklar vesaire vardı. Börekçi dükkanı önünde Kir Nikola ve Mihail'in yardımı ile börekleri yapmaya yarayan levazımı arabaya yükledi. Bir masa, küçük bir ocak, büyük bir tencere, iki çuval un, birkaç zeytinyağı bidonu ve lüzumlu aletler. Arabada üç kişi için oturacak yerde hazırlandı. Adrien'i seyircilerin alaylarından korumak için annesi, Stavro'nun gelişinden yarım saat önce onunla birlikte çıktı. Galas sokağında annesi misafirliği, Adrien de arabanın geçeceği büyük yola gitmek üzere ayrıldılar. Kadın oğlunu öptü. Görüyorsun ya Adrien dedi. Ses çıkarmıyorum ama günün birinde ettiğine pişman olacaksın. Bugün yaptığın küçük seyahat yarın sana daha uzunlarını, hep daha uzunlarını yapmak arzusunu verecek. Sen bu istikbalin sana hayırlı olacağını iddia edemezsin ama ben Allah göstermesin bu yüzden ikimizin de ağlayacağımıza eminim. Adrien cevap vermek istedi fakat annesi uzaklaştı. Yerinde mıhlanmış gibi Adrien onu gözleriyle takip ediyordu. Acıklı, sade ve dosdoğru olan hayatı gibi doğru dosdoğru yoluna gidiyordu. Ona doğru yolundan ayrılmış olan tek hareketine gelince kendisine pek pahalıya mal olmasına rağmen buna pişman değildi. Başında şalı, sırtında bez gömleği, sağ elinde mendili, tozları süpüren çok uzun etekliğini sağ eliyle kaldırıyor ve bir şey, henüz kaybetmiş olmadı fakat kaybetmekte bulunduğu bir şey arıyormuş gibi gözlerini ayakları dibinden ayırmıyordu. Zavallı kardeşim Adrien, titriyorsun. Ana yolda ilerleyen bu arabanın içinde, yastığın üstünde büzülmüş, solunda cigara içen ve susan Mihail'in omzuna dayanmış, beygiri tırıs koşturan ve Ermenice şarkı söyleyen Stavro sağında, titriyorsun aziz dostum. Ama seni titreden soğuk değil. Sakın korkudan olmasın. Yoksa hayatının bu iki şeytanı arasına sıkışmış, senin yalnız S pazarına doğru değil, fakat henüz başlamakta olan hayatının büyük pazarına doğru sürükleyen kaderin rüzgarından mı bu titreyiş? Turuncu bir grubun akisleri altında ağaç izleri ve buğday tarlaları arasında gerilmiş bir ip gibi dümdüz yolda uzun zaman Stavro yanık yanık Ermenice türküler söyledi. Uzun zaman Mihail ile Adrien hiçbir şey anlamadan fakat duyarak dinlediler. Sonra gece onları örttü. O zaman asıl benliklerine ve düşüncelerine döndüler. Köyler köyleri kovaladı, karanlıklara gömülmüş ve kaderlerine terk edilmiş harap, keder ve saadet yuvaları. Arabayı asılı ve onun salladığı fenerin titrek ışığı bir an aydınlanan sonra tekrar kaybolan acınacak kır ve gece hayalleri meydana çıkarıyordu. Gudurmuşçasına havlayan bir köpek, bir pencerede dışarıya bakmaya çalışan bir insan yüzünün araladığı bir perde ucu. Yağmurlardan damları kararmış ve çökmüş kulübeler, çitleri delik deşik bahçeler. Aşağı yukarı her iki saatte bir Stavro bir hanın önünde duruyor, beygirin gözlerini ovuşturuyor, kulaklarını çekiyor, yulaf torbasını başına geçiriyor, sırtını örtüsüne atıyor ve iki arkadaşı peşinde olarak gürültüyle içeri giriyordu. Burada bağırıp çağırıyor, şakalar yapıyor, hoş tabirler buluyor ve bazen bir köylünün kalpağına şakacıktan bir şamar indirmekten kendini alamıyordu. Sonra patron için bir litre şarap ve bir bardak isteyerek ondan nezaketle tabakasını rica ediyor, cigarasını sarıyor ve bir papa ciddiyetiyle teşekkür makamında tabakayı yere atarak muziplik ediyordu. Adrien Stavro henüz iki günden beri tanıyan Mihail'in gizli fakat devamlı bir surette ona dikkat ettiğini fark etti. Limonatacının kısa bir müddet dışarı çıkmasını ifade ederek arkadaşına Rumca dedi ki, ''Ne acayip mahluk, boşu boşuna amma da patırdı ediyor.'' Mihail ona fısıldadı. ''Bu bir şeyler unutturmaya çalışan bir patırdı ama nedir onu bilmiyorum. Herhalde bir bit yeniği var bu işte.'' Hemen hep tırıs olarak 7 saatlik bir yürüyüşten sonra araba gece yarısına doğru ince bir yağmur başlarken yorgunluktan ağırlaşmış bir halde kudurmuş gibi beygire saldıran saralı bir köpek sürüsünden başka bir şey göremedikleri X köyüne girdi. Stavro köpekleri insafsızca kırbaçladı ve bir avlu kapısına doğru emniyetle yürüdü. Hayvan kafasını kapıya çarptı. Az kalsın deviriyordu kapıyı. Oturduğu yerden Stavro, han sahibinin pencerelerine doğru seslendi. ''Gregor, hey Gregor!'' Uzun bir bekleyişten sonra kara bir gölge kapıyı açmaya gelince acayip küfürler savurdu. Ulan dinine yandığımın herifi, yağmur suyu ile börek ve limonata yapacak değiliz ya, aç bre koca deyüz. Adam bir şeyler umurdandı ve beygiri dizgininden tuttu. Hayvan çözüldü, araba sundurma altına çekildi. Sonra üç pazarcı ile hancı, Angel Dayink'ine benzeyen, içinde yenilip içilen, sigara tüttürülen, adamına göre, yaşlara göre ve şarabın cinsine göre iyi ve kötü şeyler anlatılan o rümen kırçmalarından birinde buluştular. Stavro lafı uzatmadı. Yiyip içeli ama gevezelik ederek gecikmeyelim. Şimdi şafağa kadar dinleneceğiz, sonra yola çıkacağız. Çoğu gitti, azı kaldı. Yarın sabah vücudumuz ve kafamız dinlenmiş olarak dere kenarını takip ederken birbirimize hikayeler anlatırız ve güneşin doğruca beygirin gözlerine doğduğunu seyrederiz. Yarın sabah hava iyi olacak. Önlerine bir düzine kadar karışık yumurta, domuz yağı, peynir ve şapkanızı pencereden fırlattıracak bir şarap getirdiler. Stavro ile kadeh tokuştururken hancı ona dedi ki, pazarına gidiyorsun değil mi? Öteki başıyla tasdik işareti yaptı, muhatabı alaya aldı. Gene limonatayı şeker yerine sakarin, limon yerine limon tuzuyla mı hazırlıyorsun? Stavro adamın gözleri içine baktı ve lokmasını çiğnemeye devam etti. Sonra cevap verdi. Ulan hergele ya sen, göbeğini şişirmek ve köylüyü zehirlemek için gene rakılarını çeşme suyuna ispirto karıştırarak mı yapıyorsun? Adrien şaşkın müdafaa etti. Nasıl olur Stavro? Şeker ve limon satın aldığını gördüm. Limonatayı bunlarla yapmıyor musun? Stavro, yok canım. Bu susamışların gözünü boyamak içindir cevabını verdi. Ve Rumca ilave etti. Görüyorsun ya, ben ahlaksız bir adamım. Bu da bir şey değil. Daha fazlasını da yapabilirim. Mihail ile Adrien manalı manalı bakıştılar. Birincinin gözleri ikincinin meraklı bakışlarına cevap verdi. Gene gizli kapaklı bir şeyler var. Üç adam kalktılar. Patron bir kutu kibritle bir mum aldı. Onları tavan arasına götürdü. Üst kat yarı yarıya samanla doluydu. Orada tahtaların üstüne kocaman bir hasır serdiler ve üçü birden mideleri dolmuş, yorgunluk ve şaraptan hafifçe mahmur, elbiselerini çıkarmadan üstüne uzandılar. Hanca çıkarken onlara, "Sigara içerseniz yangın çıkarmamaya dikkat edin," dedi. Kibrit kutusuyla mumu götürdü. 5 dakika sonra üçü de uyudular. Saat kaç olabilirdi? Adrien bunu kestiremiyordu. Fakat bu derin gecenin bir anında bir elin omzuna sonra yüzüne dokunduğunu hissetti. Uykudan ağırlaşmış gözlerini bir lahza açınca evde değil bir tavan arasında bulunduğunu hatırlamakta güçlük çekti. Fakat el gene yüzünde dolaştı. Aynı zamanda sıcak dudaklar sağ yanağına dokundu. Adrien bu sefer uyandı. Kımıldamadan düşünceye koyuldu. Bu da ne demekti? Karanlıkta göz kırpıştırarak uyuyanların vaziyetini düşündü. Sağında ve ortada Stavro, ötesinde Mihail yatıyordu. Düşündü. Nasıl? Stavro mu beni öptü? Bu da ne demek? Acı bir düşünce zihnine saplandı. O kadar acı ki bir türlü kabule yanaşmıyordu. Hayır, muhakkak rüya görmüş olacağım. Kabil değil bu. Fakat 1-2 dakika sonra Stavro'nun elinin birkaç defa göğsüne dokunduğunu hissetti. Korktu ve boğuk fakat oldukça kuvvetli bir sesle sordu. Tabakanı mı arıyorsun Stavro? Sakin gecenin içinde bu sual bir kubbenin altında söylenmiş gibi yankılandı. Limonatacı yerinden hoplayarak onun kolunu yakaladı. Heyecandan titreyerek kulağına fısıldadı. Sus! Adrien gitgide korkusunu artarak sordu. Ne istiyordun? Biraz evvel beni öpen sen miydin? Öteki kolunu sımsıkı tutarak sus bağırma diye fısıldadı. Bunu birkaç sükut ve korku anı takip etti. Sonra birdenbire tamamen uyanmış olan Mihail'in sesi işitildi. Stavro'ya alçak sesle Türkçe kısa bir sual sormuştu. Belki cevap vermek istemiyor göründü. Sonra birkaç kelime söyledi. Mihail yeni bir sualle ısrar etti. Stavro ona daha uzun bir cevap verdi. Birincisi gene canlı olarak ona bir şeyler sordu. Beriki buna kuru bir şekilde karşılık verdi. Mihail düşünür gibi. Bir müddet sustu. Fakat birden dirseği üzerinde doğruldu ve Stavro'nun gözleri içine bakıyormuş gibi bir tavırla bir şey sormadan bir dakika ona sükunetle söz söyledi. Buna öteki sözünü keserek kaba bir karşılık verdi. O zaman Adrien'i dehşete düşüren bir şey oldu. Adrien'in Halim Selim bir insan diye tanıdığı Mihail ayağa fırladı. Kısa ve gürültülü bir cümle haykırdı. Stavro da onun hareketini taklit etti ve aynı tonda karşılık verdi. O andan itibaren birbirlerini daha yeni tanımış olan iki adam arasında şiddetli bir çekişme başladı. Gözlerini kör edecek kadar karanlık olan gecenin içinde cümleler, kelimeler bir eskrim hücumundaki vuruşlar kadar şiddetli fışkırıyordu. Başlarının sık sık değecek kadar birbirine yaklaştığı, gözlerinin acizle birbirini süzdüğü, kollarının bocaladığı hissediliyordu. Adrien'in donmuş kalbinde Türk dilinin sedalı harfleri zurna iniltileri gibi aksleniyor, kalabalık ve sert sedasızları da çalınan bir trompet tesiri yapıyordu. Adrien hakikati anladı. Mihail'in Stavro'ya bir mengene gibi sıkıştırmış olduğunu da anladı. Onun zavallılığına karşı duyduğu büyük bir merhamet göğsünü şişirdi. Göz yaşları boşandı, hıçkırarak. Rumca konuşsanıza dedi, bir kelime anlamıyorum. Bu üzüntü ses kavgayı durdurdu. Adrien, Stavro, neden yaptın bunu diye sorunca sualini ağır bir sükutu takip etti. Muhatabı delikanlıya döndü boğuk bir sesle. Çünkü ben çok ahlaksız bir adamım, zavallı dostum. Sana dememiş miydim? Sükunet bulan Mihail ona cevap verdi. Bu ahlaksızlıktan da beter. Bu çirkefliktir. Her şeyi ahenkten ibaret bir düzene karşı bir tecavüzdür. Siz bu düzeni sarstınız ve bu ayıbı etrafa saçmak, yaymak istediğiniz zaman suçların en sefilini işlemekten çekinmiyorsunuz. Mihail azimli bir sesle ilave etti. Adrien'e samimi bir tarziye verin, yoksa sizi de işinizde yüzüstü bırakır giderim. Stavro cevap vermedi. Kendine bir cigara sarıyordu. Cigarayı yakınca iki arkadaş profilden yüzünün tanımayacak hale gelmiş olduğunu gördüler. Ağzı ve yüzü sarkmış, bıyıkları dikine kalkmıştı. Teni bir hayalet rengi almıştı. Çukurlarına gömülmüş gözleriyle onlara bakmadı. Hatta yanındakiler de birer cigara sarıp yaktıktan sonra yine bakmamakta devam etti. Dışarıda köpeklerin ulumaları ve horozların ötüşleri havayı ve geceyi dolduruyordu. Çok daha sonra cevabını öğrenmek için Mihail'in sabırsızlandığı bir sırada Stavro evet diye başladı. Evet, Adrien'e samimi bir tarziye vereceğim. Samimi fakat sefilcesine değil, hem de şimdi değil, bu tarziyeyi siz beni dinledikten sonraya bırakacağım. Çirkeflik, tecavüz ve ayıp diyorsunuz. Ve bu sözlerle beni rezil, kepaz ettiğinizi sanıyorsunuz. Halbuki ben ahlaksız olduğumu söylemiştim. Ve bu hepsinden beterdir çünkü ben bu tabirden, bilerek fenalık yapmak manasını anlıyorum. Ama çirkeflik, ama tecavüz, ayıp. Ah saf dil Mihail'im, bunlar her gün etrafımızda yapılıyor da kimse sesini çıkarmıyor. Bunlar kanuna, geleneklere girmiş bir hayat kaidesi haline gelmiştir. Ben bu iğrenç hayatın mağlulerinden biriyim. Hayatımda her şey çirkeflik, tecavüz ve ayıptan ibaretti. Yani ben bu felaketlerin soluğu altında büyüdüm. Halbuki bunlara hiçbir meylim yoktu. İstemediği halde insanın her şeyi söylemeye mecbur olması ne fena. Fakat köstebekler diyarındaymışız gibi, henüz gece karanlığında olmamızdan istifade edeceğim. Söyleyeceklerim kendini müdafaa için değildir. Yok, buna aldırış ettiğim yok. Ben ahlaksızım. Ahlaklı insanlar olan sizlere bir hayat dersi vermesi içindir. Bağsus, sandığınız gibi onu pek de bilmeyen size, Mihail. Ben ahlaksız ve namussuz bir adamım. Namussuzluk hususunda kendimi itham ediyorum. Ahlaksızlığa gelince bu hususta hükmü verecek benim. Kimin muhakeme için? Bunu anlamak da size düşer. Hayatımın bir hadisesi size bu hususta yardım edecektir. Bu hadise evlenme maceramdır. 1876 yılına doğru Prens Karl'ın prensliklerine girişinden az sonra ben de memleketime dönüyordum. Fakat onun gibi prens sıfatıyla değil. Ablamın romantik bir surette kayboluşundan mustarip onu Anadolu, Ermenistan ve Avrupa Türkiye'sinde aramakla geçirdiğim 12 senelik maceralı hayatın çirkefiyle dönüyordum. Çocukluğumu ablamın hazin kaderini ve fena ihtiyatlarımı hangi şartlar içinde edindiğimi anlatmakla başlayamadığıma sizin hesabınıza esef ediyorum. Bu çok uzun sürerdi. Elimi sıkmakta devam ettiğiniz takdirde belki günün birinde onu da anlatırım. Benimle ahbaplığı keserseniz bu da umurumda olmayacaktır. O zaman 25 yaşlarındaydım. Biraz param vardı ve 3 şark dili biliyordum. Fakat Rümencemi hemen hemen unutmuş gibiydim. Çocukluğumun adamları beni tanımadılar. Böyle olması işime yarıyordu. Tanınmayı katiyen istemiyordum. Esasen reayalık vesikalarım vardı. Ana dilimi fena konuştuğum için beni yabancı sandılar. Memleketime neden mi dönüyordum? Bir hiç için ve büyük bir şey için. bir hiç için, çünkü dünyaya gözlerimi açtığım toprakta artık öksüzdüm ve hariçte iyi yaşıyordum. Bununla beraber bu iyi yaşamı ancak zahiriydi. Serbest, göçebe fakat ayıplı bir hayat yaşıyordum. Kadın namına ana ve kız kardeşten başka bir şey tanımıyordum. Karı ve sevgili meçhulümdü. Bunları hararetle arzu ediyordum fakat kadınlara yaklaşmaktan korkuyordum. İşte sizin bilmediğiniz bir şey bu Mihail. Ah, insan hayatta ne kadar hata ediyor. Ayağı veya kolu sakat bir adam görünce kimse onu ayıplamaz. Herkes merhamet duyar fakat bir ruh malulü karşısında kimse merhamet duymaz. Herkes irkilir. Halbuki böyle bir adam hayatın asıl temel direğinden mahrum olandır. Ben işte bundan mahrumdum. Romanya'ya dönerken adetleri cinsi hakikate daha uygun olan insanlardan bunu istemeye geliyordum. Bana onu verdiler. Fakat ancak bir an bu istihgahı tanıtmak için, sonra beni tekrar ahlaksızlığa atmak için alelacele rezilcesine onu elimden aldılar. Durun anlatayım. Döner dönmez tekrar sahlepçilik zanaatımı ele aldım. İbrahim'in dışında, civarında ve hatta daha uzaklarda pazarları ve panayırları dolaşıyordum. Şehirde ne iş gördüğümden kimsenin haberi yoktu. Sahlebi kendime millet taşı diye tanıttığım bir Türk'ten alıyordum. Böylece az çalışıyor ve iyi kazanıyordum. Fakat daha ziyade kemerimde taşıdığım paramdan harcıyordum. İşte o sıralarda ahbaplar peyda etmeye başladım. İyi giyiniyor, şurada burada masrafa bakmadan okkalarca şarap ısmarlıyordum. Günün birinde Ulica Kalimeresk'te iyi bir şaraba ve aynı zamanda dönüşümden beri bir sene kadar oluyordu, aradığım şeye rastladım. Şarabı bazen patronun kızı olan güzel bir Kırçmaritsa, meyhaneci kız, getiriyordu. Bu güzel şarabın sadık müsteliki, bir yandan da Dilber'in kara gözlerinin saçtığı alevlerin esiri oldum. Fakat ihtiyatlı davranıyordum. Bunlar ciddi ve çok zengin bir aileydiler. Üstelik genç kız, servetini onlara borçlu olmasına rağmen yabancıları sevmezdi. O zaman acele yaptığım ilk şey kendime Rumen tebaası vesikaları elde etmek oldu. Bu da mübarek bahşiş memleketinden kolay bir işti. Çabucak sahlepçi Stavro'yu gömerek Şam bakırları tüccarı Domnul Isforon oldum. İsim ve sıfat hoşuma gitti. Buna hususi bir dikkat ve itinayla muamele etmeye başladılar. Kızın anası ölmüştü. Babası ihtiyar, hırçınlı ve ayakları ağrırdı. 3 aylık bir devamdan sonra bir akşam beni bir aile yemeğine davet ettiler. Orada ananın yerini tutan ve kızı şefkatinin inhisarı altına alan bir teyzeyle tanıştım. Fakat bilhassa yalanı ancak yarı yarıya söylemenin hayırlı olduğunu müşahede ettim. Masada celatlar gibi iri ve kuvvetli 2 kardeş vardı ki Galas'ta Şam bakırları ve halıları ticaretiyle iştigal ediyorlardı. Dalime Şam'ı ve onların iştigal ettikleri işi onlardan iyi biliyordum. Bu memleketin halılarını ve Savatlı bakırlarını sattığım çok olmuştu. Yemekte konuşuyor, Anadolu'da geçen hayat sahneleri ve hikayeleri anlatıyor ve bilhassa Şam halıları ve bakırlarının acıklı tarafı üzerinde duruyordum. Orada tamamen elle yapılan bu işlerde 5 yaşında çocuklarla adeta gözleri kör ihtiyarların çalıştıkları görülür, günde 2 metelik kazanan çocuklar çocukluğun ne demek olduğunu bilmez ve hayata işkence kapısından girerler. Gıdasızlıktan bitkin hale gelen ihtiyarlarınsa ne rahata ne de ihtiyarlığın huzuruna hakları vardır. Hikayelerim genç kızın hoşuna gitti ve acıklı taraflarıyla gözünden yaş getirdi. Fakat ötekiler katı yürekliydiler. Yalnız vaka tarifiyle alakandılar. Bu üzerimde fena tesir yaptı. Hem de o kadar ki buradan elime eteğimi çekmek üzereydim. Fakat buraya herkesle evlenmek için gelmemiş olduğumu tam zamanında hatırladım. Kız zevkime göreydi. Onu almak istiyordum. Onunla münasebetim bu konuşmaları ve hikayeleri intisar ediyordu. Bu ilk aile yemeğinden 2 gün sonra kendimi ailenin samimi dostlarından sayabilirdim. Hariçle hemen hiç rabıtaları olmayan bu evde boğucu bir hava hüküm sürüyordu. Fakat bu havadan tek zehirlenen sevdiğim neşeli kızdı. Her akşam 1-2 saatim onun yanında geçiriyor. Hikayeler, latifeler anlatıyor ve bazen ahenkli ve yanık şark türküleri söylüyordu. Halası ve babası hoşlanıyorlardı ama kız bayılıyordu. Hep söyleyeyim istiyordu. Patron, dükkandan samatacı müşterileri, her türlü gürültüleri kovmuştu. Bir şey içmek için kapıyı açanlar nadirdi. Camlı kapılı arka tarafta evin her hizmetini gören teyze, çamaşırları yamar ve perde arasından az aydınlık dükkanı gözetlerdi. Küçük bayan örgü veya tenteni örerdi. Babası da duvarın içindeki yatağına uzanarak uyuklar, bazen inildir ve beni dinlerdi. Hesapsız derecede ahmaktı. Yanında bir sedire oturarak ona planıma uygun masallar uydururdum ve o hepsini yutardı. Bu suretle zayıf tarafını kolayca öğrenebildim. İşine devam etmek için açık göz bir adama ihtiyacı vardı ve benim bu adam olabileceğimi düşünmüştü. Malumdur ki Romanyalı'nın ticarete pek aklı ermez. O ancak toprağın kölesidir. Kızının bir ticaret şubesine çalışan bir adama vermek istediği, öte yandan o zamanlar kolay ve kârlı işleri ancak ecnebiler becerebildikleri için bu kusurunu düzeltmiş, dil bilir, kendisi kadar ahmak iki oğluna bile akıl öğretebilecek bir memleket diye tesadüf ettiğine memnundu. Bu ahmak çocukların böyle bir serveti nasıl yapabilmiş olduklarını kendi kendime düşünürken ölen analarının birinci sınıf bir ticari kabiliyete malik olduğunu öğrendim. Kız da anasının meziyetlerine sahipti fakat onun ölümünden beri ev hayatı durgunlaşmıştı. Benim ortaya çıkışım bu eve teneffüs edilir bir hava getirmişti. Buradaki 5 kişiden her biri kendine göre teneffüs ediyordu. İhtiyarla her 15 günde bir yazları aile arasında geçirmeye gelen iki oğlu aptal gibi gülüşüyorlar ve hep iş hakkındaki sözleriyle beni hafakanlara boğuyorlardı. Namusluluğumu tecrübe için bir defa benden para istemekten ve bir başka seferinde de bana ödünç para teklif etmekten daha zekice bir şey bulamadılar. Ahmaklıkla paranın ikiz kardeş olmaları icap ettiğini düşünerek her iki seferinde de arzularını yerine getirdim. Bu itibarla bu üç adam pek de birbirlerinden farklı değildiler. Merhumenin kız kardeşi olan ihtiyar teyze hiç gülmez ve ile hiç ağlamazdı. Buna mukabil şimdiki işlerim hakkındaki sözleriyle sık sık canımı sıkardı. Bir müddet suallerine cevap vermedim. Benden şüphelenmeye başladı. Sonra bu üç enayinin hakkımdaki itimatlarına güvenerek büyükçe bir sermayeden mahrum oluşum yüzünden işlerimin iki seneden beri fena gittiğini uzun uzun anlattım. Burada da söylediklerimin ancak yarısı yalandı. Çünkü hakikaten eğer elimde büyük bir para bulunsaydı, o zamanlar en iyi iş yabancı bakırları ticaretiydi. Onlara hiçbir zaman zenginliğimden bahsetmiş olmadığım için cevabımı yuttular. Fakat beni asıl sevindiren güzel Tinkutsa'nın bana bağlanışıydı. O, bu sıkıntılı evde beni yegane anlamış ve sevmiş olan, bana yegane ümit ve şek verendi. Tabiatın mezbelesini sürdüren, büyük hayat cereyanlarına teneffüs etmeye alışmış, paraya tapmayan, hür bir adam sıfatıyla her şeyin hodbinlik ve ahmaklıkla lekeli olduğu bu evde ancak bütün kuvvetiyle hürriyete aşık olan kız yüzünden duruyordum. Ekseriye hemen hemen yalnız kalırdık. Gece basınca dükkan kapanırdı. Erken kalktığı için teyze yatmaya giderdi. Ve o vakit iniltileri hariç olmak üzere ne zaman uykuda ve ne zaman uyanık olduğu meçhul bulunan babanın yanında örgüsü üzerine eğilen Tinkutsa kanımı donduran bir göz işaretiyle bana bir şey anladın efendi derdi. Acıklı bir şey. Baba haykırırdı. Hayır, acıklı olmasın, öylesinden hoşlanmam. O zaman melankolik bir ifadeyle genç kız ilave ederdi. Pekala, öylese neşeli bir şey. Size her zevki göre bir şey anlatacağım derdim. Geçen sene Şelomitsa, Romanya'da bir dere. Kenarındaki bir pazarda öteberi satıyordum. Bilirsiniz ki bir pazarda herkese iyi geçinmek makul bir harekettir. İnsan çabuk ahbap peyda eder ve aynı suratte bunları baştan savar ama bir pazarcı başka bir pazarcıyı bir ölünün kendisini gömen papazla rastlaşmasından daha sık görmek fırsatına maliktir. İhtiyar. Bak, işte bu hoşuma gitti diye mırıldandı. İşte ben de bu şekilde hareket ediyordum ve bakın o gün başıma ne geldi. Bir müddetten beri Trandafir adında bir pazarcı tanıyordum. Bu güya boncuk dizileri satan fakat hakikatte işte papaz, hani papaz denen üç kağıtlı bir iskambil oyununa yem olacak enayilerin peşinden koşan bir çingeneydi. Açıkçası Trandafir bir serseriydi fakat bu serseri beni alakadar ediyordu. Koluna geçirilmiş boncuk dizileriyle benim tezgahıma dayanmaya gelir, hiçbir şey söylemeden çubuğunu içer ve ta ben iğnelenerek kavuncaya kadar yere tükürürdü. O zaman boncuk boncuk diye kalabalığın arasına karışırdı. Fakat gözleri oyununa müşteri olabilecek temiz giyinmiş köylüleri araştırır ve onun ağına düşen oradan cepleri boşalmış olarak çıkardı. Hayatını daha dürüst bir şekilde kazanmasını istediğim için bir kere ona zanaatını değiştirmesini teklif etmiştim. Ne? Demişti. Beni kendine ortak mı yapmak istiyorsun? Hayır dedim. Seni kendime ortak yapamam. Fakat salepçi yapabilirim. İyi para getirir. Ha dedi. İyi para getirir. Senin salepin hiçbir zaman bana her 6 günde bir güzel Miranda'nın boynundaki diziye bir altın daha ilave ettirecek kadar kazandırmaz. O zaman sevgilin bir başkasına kaçar, sevda uçarıdır. Haklı olduğunu kabul ettim. Salep altın getirmez. Halbuki bu 3 kağıt... Ha, bu 3 kağıt bahsettiğim gün ona birkaç saat içinde 5 tükya altın getirmişti. Fakat işe bakın ki bu sefer dükalar pek komik bir hikayeyle birlikte geldi. Paraları deve yapılan genç köylü trandafirin yakasını bir türlü bırakmıyordu. İki adam tarlalar içinde çılgınca bir kovalamacı oyunundan sonra beni hakem yapmak için yanıma geldiler. Köylü diyordu ki, paramı geriye vermezse bana hünerini öğretsin, onun yaptığını yapacağım. Trandafir onu sekliyordu. Bu adam deli mi ne? Amma da belaya çattık ha. Hayır azizim diyordu öteki. Ya paramı ya da hünerini verirsin. Namus olmanın ne faydası var? Ben de senin yaptığını yapacağım. Fakat sen de benden daha namuslu değilsin diyordu Trandafir. Paramı kazanmak istedin. Ben daha kurnaz çıktım. Senin paranı kazandım. Hepsi bu. Evet dedi köylü. Senden daha namuslu davrandığımı kabul ediyorum. Bunun için sana bir dükkan bırakayım. Geri kalan 4 dükayı geri ver. Yoksa kendimi dereye atarım, günahtır. Evimde genç ve yalnız başına bir karım var. Sevişerek evlendik. 5 tüka onun boynunda taşıdığı yegane servetiydi. 2 beygir satın alıp toprağa sürmek için altınlarını almıştım. Trandafir kızgın demirle dokunmuşlar gibi sıçradı. Vay aptal, demek beygir almak için karının dükalarını harcıyorsun. Ah sen altında bir karıya layık değilsin. Fakat ne yapabilirdim diye genç adam sordu. Çingene kızdı. Ne mi yapabilirdin? Gidip bu parayı civardan çalardın da altınları karının boynuna bırakırdın. Sonra bana dönerek, Trandafir, hiç dedi, bu kadar ahmak bir rumen gördün mü? Bunu söyleyenken düşünceli bir hal aldı. Cigarasından bir nefes çekti ve yere tükürdü. Köylü avuçlarını yüzüne kapamış ağlıyordu. O zaman şunu gördüm. Trandafir delikanlıya döndü, ellerini yüzünden çekti ve şimşek suratıyla yüzüne 2 tokat indirdi. Veya yiyen, ''Neden beni dövüyorsun?'' diye bağırdı. Çingene kömür rengi gözlerini şeytanca yuvarlayarak cevap verdi. ''Aptalsın da ondan. Ağlayan adamlardan hoşlanmam. Şimdi al 5 dükanı ve bu gece köyüne dön. Fakat köyden bir kurşun atımı mesafede büyük yolun üstünde bekle. Şafakla sana 2 beygiri getireceğim ve 2 tokat daha atacağım. Ta ki güzel bir kadının dizisine ilave etmekten başka maksatla dokunmamasını öğrenesin.'' Bu maceradan 6 ay sonra Naziru yolunda Trandafir'e rastladım. O ata binmişti. Ben arabadaydım. Karşılaşınca sordum. Sözünü tuttun mu Trandafir? Evet dedi. Ona 2 beygiri verdim. 2 tokatta aşk ettim.